Şimdi de İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle meydana gelen yer değişiminin notlarımızdaki en son yönünü inceleyeceğiz. Bu yön, eski yaratılıştan yeni yaratılışa geçiştir. Öncelikle Romalılar 6:6'ya bakmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Bu ayette eski yaratılış terimi ilk kez kullanılıyor. Elçi Pavlus Romalılar 6:6'da Hristiyan vaftizinin öneminden bahsediyor. İsa Mesih'te vaftiz edilen imanlının eski varlığının bu vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldüğünü açıklıyor. Bu yüzden Hristiyan vaftizi her şeyden önce bir ölümün ve gömülmenin yer aldığını kabul etmektir. Ama bu, imanlığı yeni bir yaratılışa kavuşturan bir ölümdür. Pavlus bu ayetlerde bu ölümün ne olduğunu açıklar. Biz burada vaftiz konusunun tamamını ele almayacağız. Sadece Romalılar 6:6 ayetine odaklanacağız. Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Umarım bir kuşkucu olduğumu düşünmüyorsunuzdur. Ama gözlerime dayanarak konuşmam gerekirse, Pavlus'un bilirsiniz ya da biliriz gibi ifadelerle işaret ettiği konuları imanların birçoğunun bilmediği kanısındayım. Bu yüzden siz de bu konuyu bilip bilmediğinizi karşılaştırın. Pavlus eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini bildiriyor. Burada söze edilen eski varlık nedir? Pavlus ayrıca günahlı varlıktan da söz ediyor. Pavlus aslında bunun için değişik terimler kullanıyor. Öncelikle eski yaratılış yani günahlı varlık, Koloseliler 2:11'de ise günahlı benliğinizden ifadesi geçiyor. Pavlus'un kullandığı bir terim daha var. O da beden. Ben bütün bunların yeni antlaşmanın teknik terimleri olarak nitelendirileceği kanısındayım. Şunu unutmayalım. Örneğin bir genç elektrik mühendisliği eğitimi alıyorsa ders kitaplarında konuyu bilmeyen kişilerin anlayamayacağı fakat bilginin iletilebilmesi için kullanması zorunlu olan bazı teknik terimlerin bulunmasını olağan karşılar. Mühendis olmak isteyen herkes bu terimleri öğrenmesi gerektiğini bilir. Aynı durumun bir Hristiyan için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Yeni antlaşmada ancak kutsal kitap çalışması yaparak anlayabileceğiniz özel anlam içeren ve teknik terim olarak adlandırılabilecek bazı ifadeler vardır. Bunların bazıları eski yaratılış, günahlı varlık, beden, günahlı benlik gibi uzun bir liste oluşturabilir. Bu terimler belirli bağlamlarda sözcük anlamlarından çok daha farklı anlamlar taşırlar. Başka bir deyişle Pavlus bir yerde beden sözcüğünü kullandığında fiziksel bedenimizden söz ettiğini sanırsınız. Ama öyle değildir. Bazen gerçekten fiziksel bedenimizi de kasteder ama çoğu yerde farklı bir şeyden söz eder. Evet, Pavlus'un burada sözünü ettiği nedir? Doğrusu bu kolaylıkla tanımlanabilecek bir kavram değil. Bence burada Adem'in soyunun doğarken sahip olduğu eski yaratılıştan yani insanın doğasından söz ediyor. Buna bir tür ademsel doğa da diyebiliriz. Bu doğa ayette tek bir sözcükle özetlenir. Bu basit sözcük nedir? Ne yazıyor bakalım? Günah. İşte burada hepimiz için geçerli olan ve pek de hoşa gitmeyen bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hepimizin içinde günah vardır. Bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok çünkü böyle doğmuşuz. Ama Tanrı'nın günaha karşı bir yöntemi vardır. Bu yöntemin ne olduğunu biliyor musunuz? Tanrı günahkarı kiliseye ya da pazar okuluna göndermez ya da ayet ezberletmez. Onun yöntemi oldukça basittir. Evet, doğru bildiniz. Ölüm cezası. Tanrı günaha asla müsaade etmez. Oysa müjdede, yüzyıllar önce İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle bu cezanın infaz edilmiş olduğu bildirilir. Eski yaratılışımız da onunla birlikte çarmıha gerilmiştir. Çarmıh, tarihsel bir gerçektir. Bu gerçek Roma ordusunun Britanya adalarını istila etmesi kadar tarihseldir, anlıyor musunuz? Bu nesnel, tarihsel bir gerçektir. Bizim inanıp inanmamamız bu tarihsel gerçeği değiştirmez. Elçi Pavlus, Romalılar 6:6'da biliriz der. Ardından 6:11'de siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın der. Bu mantıksal bir sıralamadır. Öncelikle bu ayette bildirilen gerçeği kavramalısınız. Ardından düşünce yoluyla bu gerçeği kendinize uygulamalısınız. Yani kendinizi gerçekten günaha ölmüş saymalısınız. Günaha ölmenin ne demek olduğu son derece ilginç bir sorudur. Bu tamamıyla çarmıhta bize sağlananın bir parçasıdır. Bu konuda kitaplarımda sıklıkla kullandığım basit bir örnek var. Çok kötü, ihtiyar bir adam düşünün. İçki ve piro içen, televizyonda pornografik yayınlar izleyen, karısına ve çocuklarına çok fena davranan bir insan. Günün birinde karısı ve çocukları İsa Mesih'e iman ederler. Böylece pazar günleri ondan habersiz kiliseye gitmeye başlarlar. Bir pazar günü onu elinde viski kadehiyle, ağzında purosuyla televizyonun karşısında iğrenç bir program izlerken bırakıp gizlice kiliseye giderler. Kilisede harika zaman geçirirler. Bu yüzden eve dönerken ilahiler söylemeye başlarlar. Eve geldiklerinde adamın onların ilahi söylediğini duyup küfür edeceğini farkına varıp aniden susarlar. İçeri girip sessiz adımlarla ona yaklaşırlar. Adamın purosu küllükte tütmektedir. Viski kadehi ise elinde değil masanın üzerindedir. Televizyondaki programı da izlememektedir. Onlara bağırmamış, hatta kızmamıştır bile. Ne olduğunu biliyor musunuz? Adam bir kalp krizi geçirip ölmüştür. Evet, günaha ölmüştür. Paulus da burada aynen bunu söylüyor. Bunun anlamı nedir? Günahın onun üzerinde hiçbir gücü olmadığını söylüyor. Günah artık onun için cazip değildir. Günah artık onda hiçbir etki yaratmamaktadır. İşte günaha ölmek bunun gibi bir şeydir. Paulus kendinizi günah karşısında ölü sayın diyor. Neye dayanarak? İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle bizlere sağlananlara dayanarak. Çünkü Tanrı eski varlığımızı İsa Mesih'te öldürmüştür. Eski varlığımız, yani ihtiyar kötü adam, ölmüştür. Ama bunun bilincine varmamız ve bir gerçek olarak kabul edip uygulamamız gerekiyor. Ancak bunları yaptıktan sonra yaşantımızda gerçeğe dönüşebilir. Kişinin günahlarının bağışlanmasıyla günahkarın ölümle cezalandırılması arasında muazzam bir fark vardır. Bir örnek vermek istiyorum. Çocukluk dönemimde devamlı olarak kiliseye giderdim. Her pazar günü kiliseye gidip günahlarımızı itiraf ederdik. Bu konuda başka bir seçeneğimiz yoktu. Herkes böyle yapıyordu. Kiliseden her çıkışımda farklı bir şeyin olup olmayacağını merak eder, daha doğrusu umardım. Ama bir sonraki hafta içinde kilisede itiraf ettiğim günahların aynılarını işleyeceğimi çok iyi bilirdim. Bu yüzden itiraf ederek aynı günahları işlemektense hiç itiraf etmemenin çok daha iyi olup olmadığını düşünmeye başladım. Bilmem anlayabiliyor musunuz? Ben burada müjdeden değil, bir din biçiminden söz ediyorum. Çünkü Tanrı'nın bizi kurtarışı sadece geçmişteki günahlarımızı kapsamaz. Geçmiş günahların bağışlanması elbette olağanüstü, harika bir şey. Ama içinizdeki söz dinlemez, asi varlığını sürdürdükçe sorun çözülmez. Çünkü günah işlemeyi sürdürürsünüz. Bu yüzden Tanrı'nın sağlayışı sadece geçmişimizi bağışlamayı değil, içimizdeki asinin yok edilmesini de kapsar. Yıllar önce Tanrı bunu bana çok canlı bir şekilde gösterdi. 8 yıl boyunca Londra'nın merkezinde küçük bir Pentekostçu kilisenin önderliğini yaptım. Şimdi bazılarınız bunu inanılmaz bulabilir ama Londra'nın göbeğinde Hyde Park'ta konuşmacılar köşesi diye adlandırılan noktada haftada 3 kez açık hava toplantısı düzenledik. Balıklarımızı da orada yakaladık. Dışarı çıkıp günahkarları buluyor ve onlara İsa Mesih müjdesini duyuruyorduk. Bu dönemde konuşmacılar köşesindeki o toplantılar aracılığıyla yüzlerce günahkarın kurtuluşa kavuştuğuna tanık olduk. O sıralar bir gece çok etkileyici bir düş gördüm. Düşümde tipik bir açık hava toplantısı yapılıyordu. Ortada vaaz eden bir adam ve çevresinde onu dinleyen insanlar vardı. Vaizi dinledikçe kendi kendime şöyle dedim. Oldukça iyi konuşuyor. Ama adamın hoşuma gitmeyen bir yanı vardı. Kambur ve eğri ayaklı gibiydi ve genelde çarpık bir görüntüsü vardı. Uyandığımda acaba bu ne anlama geliyordu diye düşündüm. Ama fazla üzerinde durmadım. 2 hafta sonra aynı düşü tekrar gördüm. Bu kez Tanrı bana bir şeyler söylemeye çalışıyor olmalı. Bu adam kim acaba diye düşündüm. O anda aynen Nathan'ın Davut'a söylediği gibi Kutsal Ruh da bana o adam sensin dedi. Bu olay kurtuluşun yepyeni bir yönünü keşfetmemi sağladı. Tam anlamıyla kurtulmuştum. Kutsal Ruh'la vaftiz edilmiştim. Rab'be hizmet ediyordum ama içimde Tanrı için çarpık olan ve kabul edilemez bir şey vardı. Bu eski yaratılışın bir parçasıydı. O zamanlar İsa Mesih aracılığıyla sağlanan kurtuluşun bu yönüne dair bir anlayış sahibi değildim. Bütün bunları kendi başıma öğrenmek zorunda kaldım. O ara Diriliş Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle zihnimde Golgota'daki üç çarmığın görüntüsü canlanıyordu. Ama ortadaki çarmıh diğer ikisinden çok daha yüksekti. Bu arada Kutsal Ruh tarafından adeta sınandım. Kutsal Ruh bana şöyle sordu. Söyle bakalım, ortadaki çarmıh kimin için yapılmıştı? Ama bu sorusunda cevap vermeden önce dikkatlice düşün der gibiydi. Bu yüzden durup biraz düşündüm ve şöyle yanıtladım. Barabas için yapılmıştı. Kutsal Ruh, evet doğru. Aslında o çarmıh İsa için yapılmamıştı. Bunu anlıyor musun? Barabas infaz edilmek üzereydi. Ancak son anda serbest bırakıldı ve yerini İsa aldı. Ardından şöyle devam etti. İsa Mesih, Barabas'ın yerine geçti. Ben, evet doğru diye yanıtladım. Bunun üzerine Kutsal Ruh bana, oysa İsa'nın senin yerine geçtiğini sanıyordum dedi. Ben de, evet bu doğru dedim. O zaman bana şöyle dedi. Sen Barabas olmalısın. O anda gerçeği fark ettim. Bu konuda insanlarla hiç tartışmaya girmemeye çalışırım. Bu bir Tanrı esinidir. Fakat o anda gördüm ki çarmığın yapıldığı mahkum bendim. Tam bana göreydi. Tam benim ölçülerime göre yapılmıştı. Ama benim yerimi İsa Mesih almıştı. Bu olay Tanrı'nın eski yaratılışımız konusunda neler yaptığını açıkça görmemi sağladı. Bu günahların bağışlanmasından oldukça farklı bir şeydir. Günahların bağışlanması muhakkak ki harika bir şey. Fakat eski yaratılış içinizde olduğu sürece ne zaferli bir yaşam sürebilir ne de gerçek meyve verebilirsiniz. Tanrı bu eski yaratılışın yok edilmesini de sağladı. Tanrı'nın bize karşı olan merhametini İsa Mesih'in ölümünde görürüz. Eski yaratılışımızın onunla birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Bu tarihsel bir gerçektir. Bilinip bilinmemesi ya da inanılıp inanılmaması gerçekliğini değiştirmez. Ama bizim bilmemiz ve inanmamız bizi değiştirecektir. Yeni yaratılışı giyinelim diye eski yaratılışımız çarmıha gerildi. Bu noktada gördüğümüz eski yaratılış ile yeni yaratılış arasındaki yer değişimidir. Şimdi de yeni yaratılışımızın nasıl bir şey olduğuna bakalım. Bu konuda Eski Varlık Yeni Varlık adlı bir radyo programı yaptım. İncil ile açıklanan gerçeklerin içinde önemli bir yere sahip ama Hristiyanların çoğu tarafından az bilinen iki varlık var. Onların bir adı yok, sadece eski yaratılış ve yeni yaratılış olarak adlandırılıyorlar. Eski yaratılışın sadece belirli bir ulusa mal edilmediğini görüyoruz. Yani eski yaratılıştan hiçbir zaman bir Yahudi, diğer uluslardan birisi ya da bir Grek diye söz edilmez. O sadece eski yaratılıştır. O hepimizin içindeki Adem'dir. Adem Tanrı'nın sözüne karşı gelip günah işleyene dek çocuk sahibi olmadı. Ve Adem'in soyundan gelen her çocuk da içinde onun günahkar doğasını taşır. Şimdi Efesler 4:22-24'e bakalım. Buna göre önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaratılışı üzerinizden sıyırıp atın, yani çıkarın. Düşüncede ve ruhta yenilenin. Gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'nın benzerliğine göre yaratılmış yeni yaratılışı giyinin. Gerçek bir imanlı yaşama sürdürülmesinin teşvik edildiği bu sözlerdeki eski ve yeni yaratılış, üzerimizden çıkarıp atacağımız ve yenisini giyebileceğimiz giysilerle simgelenir. Bu ayetlerde eski ve yeni varlığımızın tanımlandığını görüyoruz. Eski varlığı, yani eski yaratılışı simgeleyen anahtar sözcük yozlaşandır. Günah, eski yaratılışın doğasını yozlaştırmıştır. Bu, ahlaki, duygusal ve fiziksel bir yozlaşmadır ve ölmeye mahkumdur. Yozlaşmanın sonu ölümdür. Tanrı'nın çok açık bir şekilde görmemi sağladığı bir gerçek var. O da yozlaşmanın geriye dönüşsüz olduğudur. Bir şey yozlaştığı takdirde bu yozlaşma sürecini geriye döndürmenin olanağı yoktur. Bu süreci yavaşlatabilirsiniz ama devam edecektir. Tanrı bu soruna kesin bir çözüm sağlamak için bizlere yeni bir yaratılış vermek zorundadır. O, bu yozlaşmayı düzeltmeye çalışmaz, onu tümüyle yok eder ve yepyeni bir yaratılışla değiştirir. Efesler 4:22'de, önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaratılıştan söz edilmektedir. Açıkça görüyoruz ki, sorunun özü, eski yaratılışın iblis tarafından aldatılmış olmasıdır. Sonucunun ise, İncil'de aldatıcı olarak tanımlanan tutkular olduğunu görüyoruz. İncil'de genellikle tutku sözcüğü, Tanrı'nın yaratılışta insana doğal ve sağlıklı olarak verdiği fakat günah yüzünden sapkın, kötü ve zararlı olan istek anlamında kullanılır. Tanrı tarafından içimize koyulan istekler, iblisin aldatması sonucunda yozlaşmış ve zarar verici olmuştur. Tanrı, bu sorunun tek bir çözümü olduğunu bildirir. Ölüm. Ama ardından şöyle devam eder. Onu yeni bir yaratılışla değiştireceğim. Şimdi de 24. ayetteki yeni yaratılışın tanımlamasına bakalım. Gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'nın benzerliğine göre yaratılmış, onun amaçlarına uygun, onun tasarılarını yerine getiren yeni yaratılışı giyinin. Eski yaratılışın yalanın ürünü, yeni yaratılışın ise gerçeğin ürünü olduğunu görmemiz büyük önem taşıyor. Ve bu gerçek doğruluğu ve kutsallığı getiriyor. Yani doğuruyor, neden oluyor. Eski ve yeni yaratılış hakkındaki gerçeği bu ayette görmemiz işte bu yüzden çok önemli. Şimdi sorumuza gelelim. Yeni yaratılış kim? Efesliler 3:17'ye bakalım. Paulus burada o muhteşem dualarından bir tanesini ediyor. Belki de en muhteşemini. Bu duanın tamamını ele almaya başlarsam sonunu getiremem. Bu nedenle 17. ayetten çok kısa bir alıntı yapacağım. Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Peki bu yeni yaratılış kim? O Mesih'tir. Aynı muhteşem ifadeyi Koloseliler 1:27'de rastlıyoruz. Tanrı kendi kutsallarına yani Mesih'e iman edenlere, bizlere bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur. Mesih içinizde bulunuyor. Bu da size yüceliğe kavuşma ümidini veriyor. Bu sırrın çağlardan beri onun olması son derece heyecan verici, öyle değil mi? Doğrusunu söylemek gerekirse, müjde bildirisi size heyecan vermiyorsa, gerçek anlamını kavrayamamışsınız demektir. Peki, bu sır nedir? Mesih içinizde bulunuyor. Sadece 3 kısa sözcük. İçinizdeki yeni yaratılış, Mesih'tir. Bunu size yeterince izah edebilir miyim bilmiyorum. Ama içinizdeki göksel babanın sağında oturan İsa Mesih'in kendisi değildir elbette. İçinizde olan onun yani Mesih'in doğasıdır. Çünkü Tanrı'nın amacı birçok oğlunu ve kızını yüceliğe eriştirmek, her imanlının içinde bir İsa Mesih yaratmaktır. Bu konuyu biraz daha açmak istiyorum. Bu arada bazılarının bu görüşümü paylaşmayacaklarına dair küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Aynı görüşte olmayanlara hiçbir surette karşı değilim. Onların da bana karşı olmadıklarını ümit ediyorum. Ama benim anlayışım bu. İnsanlar her zaman bunun kendi bakış açım olduğuna ve kabul edip etmemekte özgür olduklarına dair bir hatırlatma yaparım. Ama eğer 1. Yuhanna 3:9'a bakarsanız çok çarpıcı bir bildiri olduğunu farkına varırsınız. Eğer bu ayet size çarpıcı gelmiyorsa ne söylendiğini tam olarak anlamamışsınız demektir. Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez. Çünkü Tanrı'nın tohumu onda yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez. Şimdi burada bizlere yeniden doğan bir imanlının asla günah işleyemediğim bildiriliyor. Eğer öyleyse inanın aranızdan birçokları dahil ben de bunun dışında kalıyoruz demektir. Bu ayetin bir yorumu düzenli olarak günah işleyemez olarak yapılır. Açıkçası bu yorumda Grekçe sözcüğün anlamının gereğinden fazla ve savunulamaz bir biçimde genişletilmiş olduğu kanısındayım. Ama ayette asla günah işleyemez diyor. Burada aramızda gerçekten Tanrı'dan doğmuş olan ve asla günah işlemediği söylenebilecek birisi var mı? Ben olmadığına inanıyorum. O zaman yanıtı nedir? Kendi anlayışıma göre bu içimizde doğan yeni yaratılıştır. Bu yeni yaratılış günah işleyemez. Çünkü Mesih'in doğasına sahiptir. Bu yeni yaratılıştır. Bu görüşümü 1. Yuhanna 5:4 ayetiyle pekiştireceğim. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Yuhanna burada herkes sözcüğüyle bir kişiden olduğu kadar bir şeyden, bir doğadan da söz ediyor. Bu benim anlayışım. Bence bu yeni yaratılıştır. Günah işleyemez, yozlaşmaz. Neden yozlaşmadığını biliyor musunuz? Çünkü Tanrı'nın tohumu içinde yaşar. Peki bu tohum nedir? 1. Petrus 1:23'ü açalım. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Bu ayette eski yozlaşmış yaratılışımızın tam tersi olan ölümsüz, yani yozlaşmaz bir tohumdan yeniden doğduğumuz bildirilmektedir. Bildiğim kadarıyla tüm evren için geçerli olan bir ilke vardır. Ekilen tohumun türü, tohumdan yetişecek ürünü belirler. Örneğin, tarlaya domates tohumu ektiğinizde patates yetişmesini beklemezsiniz. Mısır tohumu ekerseniz muz elde etmeyi beklemezsiniz. Tohum, ürünün türünü, doğasını belirler. O zaman bizler, yozlaşmaz bir tohumdan yeniden doğmuşsak, ne tür bir doğaya sahip oluruz? Yozlaşmaz bir doğaya. Yeni yaratılışın doğası işte budur. Beni iyi dinleyin. Size yeniden doğan imanlının günah işleyemediğini söylemiyorum. Eğer böyle söylüyor olsaydım, kendimi bunun içine katmazdım. Ben, yeniden doğan her Hristiyanın içinde günah işleyemez bir doğanın var olduğunu söylüyorum. Bu doğa, Mesih'in doğasıdır. Ölümsüz ve yozlaşmaz bir tohumdan Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla doğmuştur ve hiçbir şey onu yozlaştıramaz. Sürdüreceğimiz yaşamın niteliğini eski yaratılışımızla yeni yaratılışımızın karşılıklı etkileşimi belirleyecektir. Yeni yaratılış günah işleyemez, eskisi ise günah işlemeden duramaz. Bu yüzden zaferli bir yaşam sürmek istiyorsak eski yaratılışımıza kutsal kitabın yaklaşımını benimseyerek ne yapmalıyız? Çarmıha gererek öldürmeliyiz. Ancak kendimizi bir kez günah ölü saymak yeterli değildir. Paulus, Koloseliler 3:1'den başlayarak bunun bir süreç olduğunu açıkça belirtir. Bense bunu içimde süregelen bir mücadeleye benzetiyorum. Belki aranızdan bazıları bu konuda hiç mücadele etmek zorunda kalmıyorsunuz ama benim için öyle değil. Koloseliler 3:1'i okuyalım. Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor. Paulus hem Efeslilere hem Kolosellilere ölümünde, gömülüşünde, dirilişinde ve yüceltilişinde Mesih'le özdeşleştiğimizi öğretiyordu. Eğer onunla birlikte dirilip yüceltildiysek o zaman neden yere bakalım ki? Yeryüzündeki değil, gökteki değerlerin ardından gidin. Çünkü öldünüz ve yaşamınız Mesih ile birlikte Tanrı'da saklıdır. Bu harika bir bildiri, öyle değil mi? Öldünüz. Ne zaman öldünüz? Mesih çarmıhta öldüğü zaman. Onunla birlikte siz de öldünüz. Şimdi bana, peki şimdiki yaşamım nedir diye soracaksınız. Paulus, bu dünyanın anlamadığı gizli saklı bir yaşama sahip olduğunuzu söylüyor. Bu yaşam Mesih ile birlikte Tanrı'da saklıdır. Bundan daha fazla güvence veren bir gerçek var mı? Paulus ardından şöyle devam ediyor. Yaşamınız olan Mesih. Kardeşlerim, tek gerek duyduğunuz işte bu bildiridir. Mesih bizim yaşamımızdır. Günaha karşı zafer, hastalıklara şifa ve kötüyü yenme gücü. Hepsi tek bir cümlede toplanır. Mesih bizim yaşamımızdır. İşte bu kadar basit. Ayete devam edelim. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz. Dünya o zaman gerçekten neye benzediğinizi görecek. Bu arada o zamana dek saklıdır. Dünya göremez. Şimdi de 5. ayete bakalım. Bu nedenle iç varlığınızın dünyasal yönlerini, cinsel ahlaksızlığı, pisliği, tutkuları, kötü arzuları ve putperestlik anlamına gelen açgözlülüğü öldürün. Kutsal kitabın bu yaklaşımının çok gerçekçi olduğunu görüyoruz. Bize şöyle diyor. Evet, Mesih ile birlikte çarmıhta günaha öldünüz. Fakat bu ölümün sürekli olduğundan emin olmalısınız. Ben, Mesih'in çarmıhtaki ölümünün Tanrı'nın günaha karşı zafer kazanmamızı sağlayışı olduğuna inanıyorum. Ancak yeniden doğan birçok Hristiyanın günaha karşı sürekli olan bir zafer kazanmadıklarını söylemek zorundayım. Mücadeleleri hep inişli çıkışlı oluyor. Bir gün zafer kazanıyorlar, ertesi gün kazanamıyorlar. Ben bu kişilerin birçoğunun Tanrı'nın bu zaferi bize İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle kazandırdığını görmediklerini düşünüyorum. Kısa süreliğine Romalılar 6:6'daki biliriz sözcüğüne geri dönelim. Bundan böyle artık herkesin bildiğini ümit ediyorum. Bunu artık gerçekten biliyorsunuz. Aranızda bir anket yapsaydım bazılarınızın, doğrusu daha önce bunu bilmiyordum ama şimdi biliyorum diyeceğinden eminim. Artık günaha kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih ile birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Günahlı varlık terimine dikkat ediyor musunuz? bizi günaha yönelten, içimizdeki eski yaratılış için kullanılan diğer bir tanımlamadır. Ortadan kaldırılması. Bu sözlerin diğer bir açıklaması da saf dışı bırakılması, etkisiz hale getirilmesi olabilir. Çünkü onun varlığı son bulmaz. Eski yaratılışın tamamen ortadan kaldırıldığına dair eski bir kutsallık öğretisi vardır. Peki o zaman sorarım size, bu varlığın işini kim yapıyor? Bu sorunun yanıtını yaşamda, deneyimlerde bulamayız. Tanrı bilimi hakkında bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Öğretiler, deneyimlerle yaşanmalıdır. Aksi takdirde fazla işe yaramazlar. Artık günaha kölelik etmeyelim diye. Günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için. Nihai amaç budur. Günahın köleliğinden kurtulmak. Bu da ancak eski yaratılışın Mesih ile birlikte çarmıha gerildiğinin farkına varılmasıyla gerçekleşir. Geçmişteki günahların bağışlanmış olması gerçekten müthiş bir şey. Ama günaha köleliğin üstesinden gelmiyor. Ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Şimdi de bu konuyu ilk önce biz, ardından ben sözcüklerini kullanarak tekrarlayalım. İlk önce ben söyleyeceğim. Yeni yaratılış içimizde yaşasın diye eski yaratılışımız Mesih'te öldürüldü. Bu anlamlı geliyor mu? Sanırım içimizde yaşama geçsin sözlerini eklersek daha anlamlı olacak. Yeni yaratılış içimizde yaşama geçsin diye eski yaratılışımız Mesih'te öldürüldü. Bir kez daha söyleyelim. Yeni yaratılış içimizde yaşama geçsin diye eski yaratılışımız Mesih'te öldürüldü. Şimdi de ben kullanarak tekrarlayalım. Yeni yaratılış içimde yaşama geçsin diye eski yaratılışım Mesih'te öldürüldü. Yeni yaratılış içimde yaşama geçsin diye eski yaratılışım Mesih'te öldürüldü. İşte bu harika. Şimdi İsa'nın çarmıhtaki ölümüyle meydana gelen yer değişiminin 10 yönünü tekrarlayacağım. Eğer ödev yapmak istiyorsanız bu 10 yönü ezberlemenizi öneririm. Mümkünse sırasıyla. Bu sıralamanın eski yaratılışın yok edilmesine bir bakıma yarar sağladığını düşünüyorum. Bunu yaptıktan sonra ele aldığımız konularla ilgili referans ayetleri ezberlemenizi öneririm. Ayetlerin tamamını değil, sadece işlediğimiz konuları doğrulayan parçaları ezbere öğrenmeniz yeterli olacaktır. Bunun bazılarınız için hiç de kolay olmadığını biliyorum. Ama bana güvenin. Eğer yaparsanız farklı bir insan olacaksınız. Şimdi İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle meydana gelen yer değişiminin 10 yönünü tekrar edeceğim. İlk önce ben yapacağım. Bunu yaparken sol ve sağ elimi kullanacağım. Bizler bağışlanabilelim diye Mesih cezalandırıldı. Bizler şifa bulalım diye Mesih yaralandı. Bizler onun doğruluğu olalım diye Mesih bizim için günah oldu. Bizler onun yaşamını paylaşabilelim diye Mesih bizim yerimize öldü. Bereket bizlere sağlansın diye Mesih bizim uğrumuza lanetlendi. Bizler onun bolluğunu paylaşalım diye Mesih bizim yoksulluğumuza katlandı. Bizler onun yüceliğini paylaşalım diye Mesih bizim utancımızı yüklendi. Bizler babanın çocukları olarak kabul edilelim diye Mesih bizim reddedilmişliğimizi yüklendi. Bizler Tanrı'yla sonsuza dek birleşelim diye Mesih ölüme terk edildi. Ve son olarak yeni yaratılış içimizde yaşama geçsin diye eski yaratılışımız Mesih'te öldürüldü. Kutsal kitapta bütün bunları tanımlayan çok önemli bir sözcük vardır. Bu sözcük kurtuluştur. Bizler çoğu zaman kurtuluşun ne olduğuna dair oldukça noksan ve kısıtlı bir kavram oluştururuz. Bense kurtuluşu İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle bizim için sağlanan her şey olarak tanımlıyorum. Yaşamımızın ruhsal, zihinsel, duygusal, fiziksel, parasal, dünyevi ve ebedi her alanını kapsar. Şimdi de kurtuluşun kapsamının genişliğini görebileceğimiz bazı bölümlere göz atalım. İlk olarak eski antlaşma ile başlamak istiyorum. 78. mezmuru açalım. Bazı çevirilerde kurtuluş yerine zafer ya da başarı sözcükleri kullanılıyor. Bunun nedeni anlamının çok geniş olması. Yani zaferi, başarıyı, gönenci içine alıyor olması. Ama biz yine de kurtuluş olarak kullanalım. Mezmur 78:21-22'de İsrail halkının vaat edilen topraklara gitmek üzere çölde yaptıkları yolculuktaki deneyimlerinden söz ediliyor. Rab bunu duyunca, yani halkının konuşmalarını duyunca, unutmayın Rab her söylediğimizi işitir. Çok öfkelendi. Yakup'a ateş püskürdü. Öfkesi tırmandı İsrail'e karşı. Çünkü Tanrı'ya inanmıyorlardı. Onun kurtarıcılığına güvenmiyorlardı. Tanrı'nın ona inanmadığımız zaman ve onun kurtarıcılığına güvenmediğimiz zaman öfkelendiğini kavramak büyük önem taşıyor. Burada kurtuluşla ne kastediliyor? Mısır tutsaklığında fısıh kuzusunun sağlanmasından tutun da Tanrı'nın İsrail halkı için yaptığı hemen her şeyin onun kurtarıcılığı olduğunu görebiliriz. Aynı mezmurun 12. ayetine bakalım. Mısır'da Soğan bölgesinde Tanrı harikalar yapmıştı ataların önünde. Suları yararak denizi karaya çevirdi ve geçmelerini sağladı. Gündüzleri bir bulut sütunuyla, geceleri bir ateş sütunuyla onlara yol gösterdi. Çölde kayadan su fışkırtarak onlara içecek bol su sağladı. Mezmur 78:16'da bakın ne yazılı. Kayadan akarsular fışkırtmış, suları ırmak gibi akıtmıştı. Ayette bütün bunların ardından halkının onun kurtarıcılığına güvenmedikleri yazılıdır. Yani tanık oldukları Tanrı'nın eksiksiz sağlayışına inanmadılar. 78. mezmurun 41. ayetinde ise şöyle yazar. Defalarca denediler Tanrı'yı, incittiler İsrail'in kutsalını. Diğer bir anlatımla Tanrı'nın kendileri için sağlayabileceklerine olan inançlarını sınırlandırarak bir şekilde onu sınırlandırdılar. Bu kilise için de geçerli değil mi? Bizler de kendi kurtuluş kavramımızla Tanrı'yı sınırlandırmadık mı? Bu sınırlamayı eski antlaşmadaki İsrail halkı kadar yaptığımızı söyleyebilirim. Günümüzde yeniden doğuşa büyük önem veriliyor. Bunun için Tanrı'ya şükrediyorum ama bazen çok sığ ve yapay bir ifade olduğunu düşünüyorum. Yeniden doğduklarını söyleyen kişilerin nasıl yaşadıklarına baktığımda buna verdikleri değerin gerçekten ne olduğunu merak ediyorum. Burada açıkça söylemek istiyorum. Yeniden doğmak eşsiz önem taşıyan bir deneyimdir. Yeniden doğmadan Tanrı'nın egemenliğini göremezsiniz ya da içine giremezsiniz. Kurtuluş devam eden bir süreçtir. Kavrayamamış olduğumuz nokta işte budur. Vaftiz kurtuluşun bir parçasıdır. Bu sözlerimle tartışma yaratmak istemiyorum ama vaftiz edilmeden de yeniden doğabilirsiniz. Fakat kurtuluşu istiyorsanız Markos 16:6'da söylendiği gibi iman edip vaftiz olan kurtulacak. Vaftiz bu sürecin bir parçasıdır. Şimdi de yeni antlaşma yazarlarının kurtuluş, kurtarmak sözcüğünü kullandıkları metinleri inceleyeceğiz. Kurtarmak fiilinin birinci şahıs kipinin Grekçe karşılığı sozo'dur. Bu sözcüğün yer aldığı metinlerin %80'inde çevredeki karşılığı kurtarmak olarak geçer. Ancak anlam itibariyle ruhunuzun cennete hazırlanmasından çok daha kapsamlıdır. Müjdesel kurtuluş kavramı bazılarınca kişilerin ruhlarının cennet için önceden paketlenmesi olarak tanımlanır. Size doğrusunu söyleyeyim. Kurtuluş, cennet için önceden paketlenmekten çok daha fazlasını içine alır. İncil'de kurtuluş, kurtulmak ve kurtarmak sözcüğünün yer aldığı ayetlerin bir listesini size okuyacağım. Her yerde bu sözcük karşımıza çıkıyor. Bu liste, kurtuluşun kapsamı hakkında bir kavram oluşturmanıza yardım edecektir. Listeye Matta 14:36 ile başlıyoruz. Burada İsa Mesih'in hastaları iyileştirme hizmetinden söz ediliyor. Sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi için yalvardılar. Dokunanların hepsi de tamamen iyileşti. Grekçe ayette geçen sozo fiili tamamen ya da tamamıyla anlamına gelen bir edatla birlikte kullanılmıştır. Yani tamamıyla kurtulmak, tamamıyla iyileşmek, şifa bulmak anlamını taşıyor. Bu iyileşme kişinin ruhsal durumunda olduğu gibi fiziksel hastalıklarını da kapsar. Ona dokunan herkes tamamen kurtuldu. Aranızdan kaç kişi tamamen kurtuldu? Kurtuluşa sahipsiniz ama bu kurtuluş ne kadar tam? Devam edelim. Markos 10:51-52'ye bakalım. Eriha yolundaki kör adam anlatılıyor. 51. ayet. İsa ona, senin için ne yapmamı istiyorsun diye sordu. Kör adam, Rabbuni, gözlerim görsün dedi. Kör adamın düşündüğü tek bir şey vardı. Tek dileği gözlerin açılmasıydı ve bu dileğine kavuştu. Ardından İsa ona, gidebilirsin, imanın seni kurtardı dedi. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti. Ayetin Grekçesinde de aynı ifade, İmanın seni kurtardığı yer alır. Kurtuluş işte budur. Luka 8:36'ya bakalım. Sizi bilmiyorum ama ben bu ayetlerin üzerinde odaklandıkça kendimi gitgide daha iyi hissediyorum. Büyük bereket alıyorum. Luka 8:36'ya geçelim. Cinlere tutsak olan Gerasalı adamın öyküsü. İçine bir sürü cinlerin girdiği adamı hatırladınız mı? Hani üzerine hiçbir şey giymek istemeyen, gece gündüz ıssız yerlerde çığlık atıp kendisine zarar veren adam. İsa Mesih onu tutsak alan bu cinleri kovdu. Ayette bu anlatılıyor. Bunu duyan birçok insan oraya geldi. 36. ayette şöyle yazıyor. Olayı görenler cinlere tutsak olan adamın nasıl kurtulduğunu halka anlattılar. Grekçe ayette yine kurtulmak sözcüğü kullanılmıştır. Yani kurtuluş kötü ruhların tutsaklığından kurtarılmayı da içine alır. Şimdi aynı bölümdeki 47-48. ayetlere bakalım. Burada İsa'nın eteğine dokunan ve tanınmak istemeyen kanamalı kadın anlatılıyor. Kadının kendisini niçin gizlediğini biliyor musunuz? Böyle davranmasının nedenini anlayabiliyor musunuz? Çünkü Yahudi yasasına göre kanamalı bir kadın kirli sayılıyordu ve diğer insanlara dokunması yasaktı. Kadın bu yüzden utanç içindeydi. Yaptığını gizleyemeyeceğini anlayan kadın titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı. Bütün halkın önünde ona neden dokunduğunu ve o anda nasıl iyileştiğini, Grekçesinde kurtulduğunu sözcüğü kullanılmıştır, anlattı. İsa ona, kızım dedi, imanın seni kurtardı, esenlikle git. Mükemmel. 50. ayete bakalım. Havra yöneticisi Yair'in kızı ölüm döşeğindedir. Ve evinden gelen haberci, kızın öldü, artık öğretmeni rahatsız etme der. Bakın 50. ayette ne yazılı? İsa bunu duyunca Havra yöneticisine şöyle dedi. Korkma, sadece iman et. Kızın kurtulacak. İsa Mesih ne dedi? Kızın kurtulacak. Gördüğünüz gibi tek bir bölümde kurtuluş sözcüğü kötü ruhların tutsaklığından kurtarılmayı, kanamanın iyileştirilmesini ve ölümden diriltilmeyi içine alıyor. Tam kurtuluş işte buna derim. Tamamı da tek bir kurban aracılığıyla sağlandı. İnsanlara ambarın sorumlusuyla dostluk kurup anahtarı kullanmasına izin vermezseniz Tanrı'nın çocuğu olabilir ama bir dilenci gibi yaşayabilirsiniz derim. Çünkü bu anahtar çarmıhtır. Zamanımız dolmak üzere ama Tanrı'nın lütfuyla bir ayet daha ele alacağız. Elçilerin İşleri 4:9. Güneşi durduran Tanrı'nın zamanı da yavaşlatabileceğine kaçınız inanıyor? Tapınağın güzel kapısındaki sakat dilencinin iyileştirilmesinden ötürü Yuhanna ve Petrus sorguya çekildiklerinde şöyle yanıtlarlar. Eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa, Petrus onun iyileşmiş, kurtulmuş olduğunu söylüyor. Ve ardından 12. ayette şöyle diyor. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur. Burada kullanılan sözcük yine kurtuluştur. Her bağlama uygun olan tek bir sözcük, yani kurtuluş. Elçilerin İşleri 14:8-10'a bakalım. Elçi Pavlus Listra'da vaaz etmektedir. Listra'da doğuştan kötürüm olup ayakları tutmayan ve hiç yürüyememiş bir adam vardı. Bu adam Pavlus'un söylediklerini dinledi. Onu dikkatle süzen Pavlus, iyileştirebileceğine imanı olduğunu görerek yüksek sesle ona "Kalk, ayaklarının üzerinde dur." dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı. Pavlus, onun kurtarılabileceğine imanı olduğunu anladı. İncil'den iki ayete daha bakalım. Önce 2. Timoteus 4:18'e bakalım. Timoteus bölümü, kanımca yeryüzünün en mükemmel edebi yapıtlarından biridir. Burada Pavlus, ilk denenmesinin sonucunu açıklar ve şöyle der. Rab beni her kötülükten kurtaracak ve kendi güvenlik içinde ulaştıracak. Sonsuzlara dek ona yücelik olsun. Amin. Göksel egemenliğine güvenlik içinde ulaştıracak ifadesi de yine kurtaracak anlamında kullanılmıştır. Yani her kötülükten kurtaran ve devam eden bir süreçtir. Son olarak Yakup 5:14-15'e bakalım. İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın. Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek, kurtaracak. Burada günahların bağışlanmasından değil, fiziksel şifadan söz ediliyor. Bütün bu ayetler kurtarma, kurtuluş sözcüğünün İncil'de kullanılan örneklerinden bazılarıdır. Bir sonraki paylaşımda bu konu üzerinde durmaya ve düşünmeye devam edeceğiz.